Ayrım 38, sayfa 405. İlericilerin savaşı durmadı. Bütün baskılara rağmen ilericiler savaşlarına devam ediyordu. Nazım Hikmet'in hapishaneden çıkarılması konusu Burjuva gazetelerine bile düşmüştü. Ahmet Emin Yalman, 14 yıldan beri hapishanede yatan Nazım Hikmet'in affedilmesi için gazetesinde bir kampanya açmıştı. Avukat Mehmet Ali Sebük, Nazım'ın affı konusunu hukuk bakımından Vatan Gazetesi'nde inceliyordu. Komünistlere, sollara, ilericilere şiddetle baskı yapıldığı bir devirde Yalman'ın bu konuyu niçin ele aldığı bir muammadır. Bir rivayete göre gerici çevrelerin ilhamıyla bu meseleyi ortaya atmıştır. Nazım Hikmet hapishanede yaşadığı yıllarda dahi gençler, işçiler üzerinde etki yapmaktan uzak kalmıyordu. Yazdığı şiirler gizli olarak elden ele geziyordu. Gerici çevreler Nazım'ın vücudunu ortadan kaldırmak istiyorlardı. Bu işin hapishanede yapılması güçtü. Bir defa buna teşebbüs etmişler fakat muvaffak olamamışlardı. Bu olayı Nazım Hikmet 1942'de kendisini Bursa hapishanesinde ziyaret ettiğim zaman bana kendisi anlatmıştı. Hapishaneye tutuklu olarak bir faşist subay getirmişler. Subay Nazım'ı öldürtmek için hapishanede birkaç katili para vererek kandırmış. Fakat hapishanede mahkumların çoğu Nazım'ı bir baba gibi severlerdi. Onun etrafında adeta nöbet tutarlardı. Bu dostlar teşebbüsü duymuşlar, tertibin hazırlandığı gece Nazım'ı öldürmeye teşebbüs edecekleri dakikada katilleri yakalamışlardı. Hapishane müdürü Nazım'ı pek severdi. Bu teşebbüs üzerine faşist subayı hapishaneden uzaklaştırmış, böylece Nazım da kurtulmuştu. Şimdi Nazım'ın kurtarılması için Yalman'ın gazetesinde açılan kampanyayı yine böyle bir teşebbüsü tekrarlamak istediklerine yoranlar vardı. Ahmet Emin'i alet olarak kullanıyorlar diyorlardı. İkinci rivayete göre Ahmet Emin Yalman bu sıralarda Demokrat Parti ile beraber çalışıyordu. Demokrat Parti Nazım'ın kurtarılması davasını desteklemekle ilericileri kazanmak istiyordu. Bu rivayetlerin hangisi doğru bilmiyorum. Fakat Nazım'ı kurtarma davasını samimiyetle alan yine ilericiler oldu. Bazı gençler Nazım Hikmet adında bir dergi yayınladılar. Nazım'ın şiirlerini bastılar, kurtarılması için kampanya açtılar. Nazım Hikmet'in kör anası Celile Hanım, "Evladımın hayatını isterim" levhasını göğsünde taşıyarak köprü üstünde, geçit yollarda gezdi. Devlet makamlarına başvurdu. Bazı gazetelerde Nazım'a yapılan zulüm hakkında yazılar yazıldı. Nihayet Nazım'ı destekleyenler Çelik Palas adı verilen bir salonda toplandılar, konuşmalar yaptılar. Nazım'ın anası yüreklere dokunan bir konuşma yaptı. Bu sırada faşist gençler polisin izniyle toplantı yerini bastılar. Her tarafa saldırmaya başladılar. Ellerine geçeni dövüyor, hırpalıyorlardı. Polis hiçbir müdahalede bulunmuyordu. Nihayet toplantıya katılanları gizli bir kapıdan çıkarıp birçoklarını polis karakoluna götürdüler. Bunları bir gece nezaret altında tuttular. Faşistler kollarını sallaya sallaya binadan çıktılar. Yollarda rastladıkları Nazım taraftarlarına saldırıyor, yüzlerine tükürüyorlardı. Bu kampanyadan sonra Moskova'da, Fransa'da ve diğer Avrupa memleketlerinde de Nazım'ın kurtarılması için kampanyalar açıldı. İnsanlığın vicdanı, dünyanın en büyük şairlerinden biri olan Nazım Hikmet'e karşı işlenen bu cinayeti affetmiyordu. Nihayet hükümet bu iç ve dış baskının etkisi altında hastalığından ötürü Nazım'ı Bursa hapishanesinden İstanbul'da bir hapishaneye nakletme kararını verdi. Fakat onu tamamıyla serbest bırakmaya yanaşmıyordu. Onu Üsküdar hapishanesine naklettiler. Nazım bu kararı protesto etmek, tamamıyla serbest bırakılmasını sağlamak için açlık grevi ilan etti. Bu sıralarda Mehmet Ali Aybar da Zincirli Hürriyet dergisi yüzünden açılan davayı kaybetmiş, Üsküdar hapishanesinde yatıyordu. Hapishaneye gittim. Mehmet Ali Aybar'ı gördüm. Mehmet Ali'ye, "Nazım'a hiç olmazsa vitamin verilemez mi?" dedim. "Olamaz," dedi. "Su bile içmiyor." Nazım'ın durumu ağırlaşıyordu. Her gün bizim evde toplanıyor, Nazım'ın kurtarılması için çareler arıyorduk. Hastane doktorları Nazım'ı ancak bir iki günlük hayatı kaldığını söyledikleri zaman hepimizi telaş aldı. Ne bahasına olursa olsun Nazım'ı kurtarmak lazımdı. Birçoğumuz açlık grevini bozmasına uygun gördük. Arkadaşların ricasını bildirmek üzere ressam Abidin Dino'yu Zekeriya Sertel'i Nazım'a gönderdik. Nazım ricamızı kabul etmişti, grevi bozdu. Bundan sonra hükümet de Nazım'ın serbest bırakılması kararını verdi. Nazım hapishaneden çıkar çıkmaz Vala Nurettin'in evine gitmişti. Bir müddet sonra kendisini orada ziyaret ettim. Biraz kendisini toplamıştı. Uzun uzun konuştuk. Müşterek çalışma hayatımızdan, Tan matbaasının yıkılmasından, bugünkü durumumuzdan söz açtık. Nazım aynen şöyle diyordu. Beni 14 sene boşu boşuna yatırdılar. Hiçbir günahım yoktu. Kitapçılarda resmen satılan kitaplarımı bir iki gence vermek, Engizisyon devrinde bile belki suç sayılmazdı. 14 yıl, ağza kolay. Bir masum adamın 14 yıl bu acıyı gönlünde taşıması ızdırapların en müthişidir. Yüreğimi çatlatan da bu oldu. Eğer bir suç üzerine yakalansaydım hiç üzülmezdim. Nazım sinirli sinirli yerinden kalktı. Bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Bir gün benim suçsuzluğum meydana çıkacak. Fakat ben kaybettiğim 14 yılı nasıl yerine koyacağım? Yüreğim, yüreğim kalan günlerimin de sayılı olduğunu söylüyor bana. Nazım tekrar oturdu. İki eliyle yüzünü örttü. Bize bu memlekette artık çalışma imkanı vermeyecekler dedi. Çok düşünceliydi. Şimdi kendisini en çok üzen şey hayatını kazanma zorluğuydu. Nazım'la sık sık görüşmekten çekiniyorduk. Bir akşam gece saat 10'dan sonra Zekeriya ile Cevizlik'te anasının evinde kendisini ziyarete gittik. Bu saatten sonra evinin etrafındaki emniyet mensuplarının çekildiğini duymuştuk. Bizi annesi Celile Hanım karşıladı. Geldiğimize pek sevindi. Burası yıkık dökük ahşap bir binaydı. Tahta merdivenlerden yukarı çıktığımız zaman Nazım'ı karşımızda bulduk. O sesimizi duymuş sahanlığa çıkmıştı. Karısı Münevver de oradaydı. Hepsi geldiğimize pek sevindiler. Odaya girdiğimiz zaman içeride bir genç vardı. Nazım tanıttı. Ressam Balaban, benim hapishane arkadaşım. Odanın duvarları çepeçevre tablolarla süslenmişti. Bir renk yağmuruna tutulmuş gibi gözlerim kamaştı. Nazım tablolar hakkında bize bilgi veriyor, Balaban'ı hapishanede nasıl ressam olarak yetiştirdiğini anlatıyordu. Bir köy çocuğunun bu istidadı karşısında hayretler içinde kalmıştık. Nazım masasına döndü. Daktiloda yazdığı kağıtları topladı. Şimdi çocuk şiirleri yazıyorum dedi. Hayatımı kazanmam lazım. Meğer çocuk şiiri yazmak ne zor işmiş. Sayfa 409. Kore'ye asker gönderiyoruz. Harp sonunda Orta Avrupa'da sosyalist devletler kurulmuştu. Asya'da, Afrika'nın birçok yerlerinde milli kurtuluş harpleri yürütülüyordu. Harp sonunda dünya ölçüsünde bir egemenlik kurmak isteyen Amerika, sosyalist devrimleri, milli kurtuluş hareketlerini boğmak kararındadır. Amerikan tekelleri için Türkiye politik ve ekonomik bakımdan önemlidir. Sovyetler Birliği'ne sosyalist memleketlere karşı açmayı tasarladığı bir harpte Türkiye bir atlama tahtası rolünü oynayabilirdi. Geri kalmış Türkiye, Amerikan sermayesi için bir sürüm pazarı olabilirdi. Amerika bu amaçlarla Türkiye'yi boyunduruk altına alma kararını vermişti. Halk Partisi ve hükümeti harp yıllarında ve sonraları yürüttüğü baskı politikası yüzünden halkın güvenini kaybetmişti. Harp içinde müttefiki olan İngiltere'yi Sovyetler Birliği'ni gücendirmiş ve yalnız kalmıştı. Kendisine bir destek aradığı için Maraşal yardımı gibi anlaşmalarla yüzünü Amerika'ya çevirdi. Türk burjuvazisi Amerikan tekelleriyle işbirliği yapmakta kendisine fayda görüyordu. Bu durumdan faydalanan Amerika, daha ilk hamlede Güney Kore'den Kuzey Korelilere karşı açtığı harbe Türkiye'den asker istedi. Birleşmiş Milletler bayrağı altında Türk askerleri Kore'ye gönderildi. Amerika, elindeki atom silahına güvenerek bütün milletleri bir 3. Dünya Harbi ile tehdit ediyordu. Birleşmiş Milletler, Amerika'nın emirlerini yerine getiren bir kuruluş haline gelmişti. Amerika'nın komünizme karşı açtığı savaş, yalnız Sovyetler Birliği'ne karşı değil, bütün geri kalmış milletlerin bağımsızlık hareketlerine karşı bir savaştı. Komünizm düşmanlığı geri kalmış memleketlere girmek ve bunları sömürmek için elinde bir pasaporttu. 600 milyonluk Çin'in komünizme geçmesi ona büyük bir pazarı kaybettirmiştir. Çin'den sonra Asya'nın bazı yerlerinde sosyalist eğilim taşıyan hükümetler kurulmuştu. Kore 2. Dünya Harbi'nden sonra Sovyetlerin yardımıyla Japonların istilasından kurtulmuş, bağımsız bir devlet kurmuştu. Kuzey Kore'de sosyalist bir rejim kurma akımı gelişiyordu. Oysa Amerikan tekerleri Kore'nin Madenlerine, servet kaynaklarına el koymuşlardı. Çin'e karşı Chiang Kai-shek idaresindeki Formosa hükümetini silahlandırdığı gibi, Kore'nin gerici unsurlarını da yeni demokratik hükümete karşı silahlandırmış, Birleşmiş Milletler bayrağı altında bir iç harbi körüklemişti. Türkiye, Amerikan emperyalistlerinin kumandası altında bu harbe sürüklendi. Hükümetin Kore'ye asker göndereceği haberi halk arasında bir bomba gibi patladı. Kendimize saldırmayan, aramızda ne tarihi bir düşmanlık ne bir menfaat zıddiyeti bulunan Kore'ye neden asker gönderiyorduk? Bunun halk arasındaki tepkisini gösteren bir hatıramı da buraya kaydediyorum. Kalamış'tan Moda'ya geçmek için sahile iniyordum. Deniz sert, mavi dalgalar köpürüp köpürüp sahile çarpıyor. Kalamış'ın tanınmış sandalcısı Osman Ağa, paçalarını diz kapaklarına kadar sıvamış denizde sandalını temizliyor. Kendisine sesleniyorum. Osman Ağa, Moda'ya geçebilir miyiz? Neden geçmeyelim cevabını veriyor. Sandala gidiyoruz. Dalgalar sandalı bir o yana bir bu yana yatırıyor. Osman Ağa'ya bu deniz vız geliyor. Bir ara kürekleri yavaşlattı. Bacı dedi, de bana, Kore nere? Osman Ağa'ya Kore'yi anlatmak güçtü. Uzak, çok uzak, büyük denizlerin arkasında. Biz oraya neden asker gönderiyoruz? Bize saldırdılar mı? Bize ne fenalık ettiler? Saldırmadılar, fenalık da etmediler. Amerika ona saldırdı. Bizim hükümet de Amerika'nın yardımına gidiyor. Osman Ağa kaşlarını çattı. Elin gavurundan bana ne? Kore nere, biz nere? Köyde oğlumdan mektup aldım. Askere çağırıyorlarmış. Yazacağım ona. Askere gitmesin, dağa çıksın. Herkes birbirine soruyordu. Kore nere, biz nere? Fakat bu yüce denizlerin arkasındaki Kore'ye askerimizi gönderdik. Kunuri'nin karlı dağları üstünde, çeşitli cephelerde evlatlarımızı Amerikan tekerleri uğruna kurban verdik. Amerika ilk ateş hattına Türk erlerini sürdü. Onları kumar fişleri gibi bol keseden harcadı. Falih Rıfkı Atay'ın dediği gibi, Amerikan zırhlıları demirini Türk halkının kalbine değil, Türk halkının bağımsızlığına atmıştı. Kore'de dökülen kanlar, tümsek tümsek yükselen mezarlar, Amerikan dolarlarına ödediğimiz karşılıktı.